Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Painted Arena, boyalı alanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Kubilay'la tekrar beraber sizleri ağırlıyoruz. Hoş geldin Kubilay.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Okan.
Bir final serisi atlattık. Yoğun bir final serisi.
Aynen öyle. Gündem yoğun. Finallerle alakalı konuşacak çok şeyimiz var. Yavaştan başlayalım.
Abi biz en son ikinci bölümümüzde 3-1'de bıraktık seriyi. Senle tahminlerimiz şöyleydi. Belki verirse Miami bir maç verir dedik. Ama daha çok uzamaz. Miami diyorum, Lakers bir maç verir dedik. Daha çok uzamaz. Rahat rahat bir şampiyonluk gelir Lakers'e dedik. Ki tahminimiz de gerçekleşti ve öyle oldu.
Aynen öyle. Bir maç verdiler. O da hani bizim payımızdan olsun. Bizim yanılma payımız olsun. Gerçekten çünkü çok üst düzey bir 5. maç çıkardı Miami. Beklenenin ötesindeydi. Aslında bizim ilk bölümdeki tahminlerimiz tuttu diyebilirim. İkimiz de 4-2 demiştik.
Aynen öyle. 4-2 demiştik. 4-2 tahminlerimiz sonuçlandı. Verilen maçı hakkıydı Miami'nin yani. 3-1'den 3-2 olan maç.
3-2 olan maçta gerçekten çok üst düzey bir takım performansı vardı. Duncan Robinson el üstü üçlükleri olsun. Yani Tyler Hero bir kere çok üst düzey bir oyuncu. Bam Adebayo'nun dönüşü etkiledi takımı Miami'yi. Bu açıdan hani Jimmy Butler zaten seri boyunca üst düzey bir seri çıkardı. Bu açıdan Miami bir de Lakers'ın kötülüğü vardı. Onları da konuşacağız. Miami 3-2 yaptı ama seri daha fazla uzamadı. Beklenen oldu. Lakers şampiyonluğu aldı.
Bir de şey vardı hocam. Danny Green'in saçma bir son topu vardı hatırlarsan. Beklenmedik yani, bir son topu.
9 saniye kala o pasta bir de tam karşıdan gören bir yerden yani o bomboş üçlüyü kaçırmak ben anlam veremedim. Yani anlam verebilen varsa bekliyorum yani programa.
Yani şey şöyle diyelim. İki değerlik bölgesinde bu performansı sergilemek çok şaşırtıcı, çok beklenmedik bir durum. Yani ne olacağını yani şöyle söyleyeyim, yani bir üçlükçü bir adam için o pozisyonu değerlendirmemek en büyük saçmalık.
Bir de son top hani takımın sana kalmış, sen tüm Danny Green'in başka ne işi var? Tamam, savunmada çok üst düzey bir savunmacı Danny Green. Ama hücumda da biraz etkinliğini gösterirse Lakers çok üst düzey bir takım oluyor. Çünkü daha konuşacağız. İsimler bazında gideceğiz büyük ihtimalle. Bugün Rajan Rondo'nun harika bir serisi var. Kentavis Caldwell-Pope'un harika bir serisi var ama hani Danny Green'in hiç beklenilmedik şekilde böyle kötü hücum bazında bu kadar kötü olması, yani Lakers'ın belki de iki maçı kaybetmesindeki net etkenlerden biri de buydu.
Ya onun dışında hocam sadece yani kötü olan maçlara bakıyoruz. Hani Lakers'ın yenildiği maçlara bakıyoruz. Seriyi taşıyan Anthony Davis de benim gözümde yani MVP LeBron olsa bile seriyi taşıyan Anthony Davis'ın da performansı düşmüş. Özellikle kaybettikleri ilk maçta.
Birinde zaten bir faul problemine soktular. Anthony Davis zaten maçın ilk başında üçlemişti. Bir faul problemine soktular. Ondan sonra da Anthony Davis bu oynamadığı diğer maçta da topla buluşamadı. Hani Anthony Davis maç boyunca 13 kere topla buluşuyor. 9'unda sayıyı buluyor. Zaten sen Anthony Davis'i hücumda topla buluşturamazsan zaten Anthony Davis maç boyunca sana sönük gözükür. Hani şöyle söyleyeyim, o maç Markif Morris 21 kez topla buluşmuş. Anthony Davis 13 kez topla buluşmuş. Bu takımın yıldızı olan bench'ten gelmeyip ilk 5 başlayan hangisi? Anthony Davis. Yani Anthony Davis'i ne kadar çok topla buluşturur. Bir de Anthony Davis Denver serisi, Miami serisi müthiş bir şey oyun. Harika bir oyun. Hani Kaan Kural diyor ya, Kevin Durant gibi oynuyor. Gerçekten de Kevin Durant gibi oynadı. Korkuttu yani. Karşısına aldı. Bir kere savunmada adam geçirmedi. Hücuma çıktı. Yani Kevin Durant gibi şut soktu adam. Daha ne yapsın seri boyunca? Yani ben onu düşündüm. Yani kaybetme nedenlerinden biri de buydu.
Yani hocam zaten Anthony Davis'ın dediğimiz gibi eksiğe düştüğü maçlarda Lakers takım olarak eksiğe düştü. Bence Lakers'ın sadece playoff serisi değil, sezon boyunca da en büyük enerjisi Anthony Davis'ti. Ama maalesef işte dediğimiz gibi bu kaybedilen iki maçın cezası onun yüzünden kesildi. Şimdi bir yandan da LeBron'a bakarsak, LeBron oyun kurucu olarak benimsediği rolü playoff serisinde özellikle final serisinde daha çok benimsedi. Ve Anthony Davis'in olmadığı zamanlarda da yükü taşımaya çalıştı ama sadece LeBron yükü taşıyamıyor. Çünkü yan parçalar 3&D ile biçilmiş yan parçalar. KCP olsun, Danny Green olsun, hatta son maç Rajon Rondo olsun. O istenilen seviyeyi tutturamıyorlar yani. Üçünü toplayıp Anthony Davis yapamıyorlar. Onun için bu gayet doğal yani Anthony Davis'in düştüğü zaman Miami'nin maç kazanması. Ama ekstra bir dipnot düşmek gerekirse son maç hariç Jim Butler geri kalan 5 maçta harika performans sergiledi.
Özellikle Game 5 bazında yani oyun 5 5. oyun bazında Jimmy Butler yani 40 sayı attığı maç hariç 5. maçı aldı yani.
Çok rahat aldı.
Yani Minnesota'daki haline bakıyorum. Hani Chicago'daki haline bakıyorum. Yani Miami Heat'teki adam çok üst düzeyleşti. Hani böyle belki de Miami'nin bunda katkısı vardır. Miami'nin çevresi, Miami onun çevresinde kurulan bir takım. Ama hani çok üst düzey bir oyuncu haline geldi. Zaten iyiydi. Şu an lider oyuncu haline geldi.
Yani açık söylemek gerekirse Jim Butler'ın ben bu seneden çok bir dahaki sene ne yapacağını daha çok merak ediyorum. Yani bu performansını nasıl sürdüreceğini, yan parçaları nasıl şekillendireceğini, yan parçalarına kimin kalıp kalmayacağını Miami açısından daha çok merak ediyorum.
Şu an zaten büyük ihtimalle kadronun çoğu bellidir onlarda. Hani Bam'ı gönderemezler. Bam, Dragic, Butler, Duncan, Hero beşlisi kalır. Geri kalan herkes gidebilir. Hani şu anda Miami bazında öyle konuşamıyoruz. Hani çünkü Eric Spoelstra'nın o şampiyonluğu kaybettiğindeki gözyaşları aslında bize çok şey anlatıyor. Miami bazında Jimmy, Duncan, Goran Dragic, Bam Adebayo ve Tyler Hero haricinde herkes gidebilir şu anda. Yani herkes potansiyel bir gitme adayı.
Ya bir de kontratları da bilmek lazım. Şu an ben çok bakamadım bugün ama hani kontratlarda da bir denklik yoksa kadroyu kurup ekstradan hani bu kullanılmayan yan parçalarla takaslar yapılabilir. Çünkü Miami şu an güç kaybetme gibi bir lüksü yok. Bir dahaki sezona daha diri gitmeye. Şu an bir dahaki sezona ne takımlar ne kadar değişirse değişsin NBA'deki doğudaki takımların başını Miami çekecek gibi gözüküyor.
Yani şu anda Milwaukee ile beraber büyük ihtimalle Miami doğuda Toronto, Milwaukee, Boston, Miami dörtlüsü top 4 olacak gibi gözüküyor. Ama Miami şu anda güç anlamında bence en güçlü. Yani normal sezon Antetokounmpo'yu dışarı koyuyorum. Hani Antetokounmpo finallerdeki gibi performans çıkarırsa, konferans yarı finallerindeki gibi performans çıkarırsa Antetokounmpo yine Milwaukee'yi alıp çıkaramaz. Ama Milwaukee'deki normal sezondaki Antetokounmpo devam ederse yine Milwaukee birinci çıkabilir. Ama Miami hemen peşinde olur. 1 ile 2 Miami Milwaukee gibi olacak duruyor. Asıl olay aslında seneye Batı'da. Batı'da çok değişik işler olacak.
Ya bir de şöyle bir şey var. Doğu'da da hani Batı'da da değişik işler olacak ama Doğu'da da mesela Kevin Durant geri dönecek. Öyle bir şey var Brooklyn açısından. Yani ona bakarsan Sixers'ın başına Doug Rivers geçti. Hani bu etkenleri düşününce hani aslında Doğu'da da başka bir hikaye var. Batı zaten bambaşka bir hikaye de Doğu'da da çok başka bir hikaye var.
Doğu bence Jordan'dan sonra çok düştü. Hani tamam LeBron hanedanlığı haline gelmişti. LeBron da batıya gelene kadar LeBron hanedanlığındaydı ama Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman üçlüsünden sonra yani o Chicago Bulls'tan sonra çok düştü. Doğu özellikle bu Golden State'in çıkış tarihlerinde Batı muhteşem bir etki yaratarak tüm süperstarları etrafına aldı. Yani tüm süperstarlar Batı'da herhangi bir takımdaydı. Batı çok güçlüydü. İşte Doğu'ya ne diyorduk? İşte LeBron hanedanlığı. LeBron çok kolay bir şeydi. Yerde. Doğu'da LeBron zaten çok kolay finale çıkar falan diyorlardı. Bakacağız. Batı'da da başardı evet. Ama şimdi asıl önemli olan LeBron için buradan sonrası.
Ya bir de şöyle bir şey var hocam. Doğu'da şimdi Miami tamam. Yani dağıta geldi bilmem ne ama ben dediğim gibi hani Kevin Durant geldiği zaman Brooklyn'le beraber hani akıllı bir Kyrie ve Kevin Durant onlar da büyük bir etki yaratabilir. Veya Doug Rivers'lı yeni Sixers onlar da büyük bir etki yaratabilir. Ama LeBron'un sınavı ondan sonra şu oldu. Artık Batı'da bir şampiyon paleti var üstünde. Yanında Anthony Davis var. Zaten Los Angeles bünyesinde bir adam ve Batı'daki diğer takımlar güçlenmek için yeni hamleler düşünüyor. Şu anda bir dahaki program daha ayrıntılı konuşacağız bunları. Hani yeni takımlar yeniler yapmayı düşünüyor diye de yeni hamleler yapmayı düşünüyorlar. Hani bu apayrı bir hikaye oluşacakmış gibi gözüküyor. İki yaka için.
Benim şu an en çok merak ettiğim, açıkça söyleyeyim, bu seneki Golden State Warriors. Hani çünkü tamam sakat da oyuncuları şey yapıyorlardı işte. Bu sene öylesine geçti onlar için ama hani Andrew Wiggins, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, bu dörtlü yine çok tehlikeli bir dörtlü. Benim için asıl önemli olan şu anda Golden State'in nasıl bir dönüş yapacağı. O konuda hocam senin de yorumlarını merak ediyorum aslında. Çünkü Golden State çok güçlü bir takım. Yani tarihin en güçlü dörtlüğüne sahipler. Bir maçta 14 üçlük atan Klay Thompson'a sahipler. Andrew Wiggins küçük sanacak bir oyuncu değil. Draymond Green senin boş anında, yani takımın süperstarları yokken seni yükseltebilecek bir adam. Yani Golden State'in seneki kadrosu hakkında hocam ne düşünüyorsun?
Ya ben bu kadro zaten kendini kanıtlamış bir kadro. Şampiyonlukları var. 3 tane büyük şampiyonlukları var. Ve hepsinde de LeBron'u yenip geldiler. Yani LeBron'u yenmek de şu dönemde NBA'yi yenmek gibi bir şey oluyor. Ve ben sadece Curry, Klay, Draymond Green, Wiggins'i kenara bırakırsak Eric Pascal gibi müthiş bir çaylak da kazandılar. Rotasyonları biraz genişletmeleri lazım. Yani rotasyon eskiden Iguodala ve Livingston'un bench'ten verdiği katkılar sayesinde bu şampiyonlukları kazandıklarını kabulleniyorlar. Steve Kerr'ın da en büyük kozlarından birisiydi. Şimdi aynı katkıyı yedek kulübesinden alamıyorlar. Bench'ten alamıyorlar. Ben şunu düşünüyorum. Golden State starter'ındaki kadrosuyla beraber gene zirve oynayacaktır ama rotasyonda doğru takviyeleri yapmazsa, doğru takasları gerçekleştirmezse çok ileriye gidemez. Çünkü ne Curry'i dinlendirecek, ne Klay'i dinlendirecek. Livingston var. Ne de işte Draymond Green'i, Wiggins'i dinlendirecek. Iguodala var. Hadi Eric Pascal'ı kilit bir isim olacak bence yeni oyununda. Çünkü hep o 5. parça eksikti Kevin Durant olduğu zamanlar hariç. Golden State açısından. Eric Pascal doğru 5. parça. Ama işte bu 5. parçayı bile dilendirecek bir ismi yok. Onun için Golden State'in doğru rotasyonu sağlarsa, doğru bench katkısını sağlarsa Lakers'a kafa tutacak. Hatta diğer işte rakipler Clippers olsun, Houston olsun, bunlara kafa tutacak takım, hatta şampiyonu ısıtacak takım olabileceğini düşünüyorum.
Yani şu an ben Golden State'in yeni sezondaki performansını çok merak ediyorum. Eğer Golden State beklediğim gibi dönerse Golden State Lakers'ı ciddi zorlayacaktır. Ama Lakers'ın elinde şu an bir koz var. O kozu eğer doğru oyuncuya doğru şekilde kullanırlarsa Lakers yine seneye mutlak favori olarak gelecektir.
Ya zaten Lakers'ın şu an şu günden itibaren favori olduğu belli. Yani bütün takımlar değişse bile hala favori olarak kalır. Çünkü Anthony Davis ile LeBron James ikilisini yakalamak, yani NBA tarihindeki nadir ikililerden birisi haline geldiler. Ve ilk senelerinden de ilk sene sayıyorum ben bu seneyi. Geçen seneyi saymıyorum. İlk senelerinden kendilerini belli ettiler. Yani bu nadir ikili bulunduğu sürece kendini kanıtlayacaktır. Şimdi diğer takımlarda da dediğimiz gibi işte Klay Curry olsun, işte Irving, Durant olsun, işte ne bileyim Westbrook, Harden olsun, Antetokounmpo, Middleton olsun. İyi ikililer var ama bir tanesi NBA tarihinin en iyisi LeBron James, bir tanesi de NBA tarihinin en iyisi olmaya potansiyel oyuncu Anthony Davis. Yani buna baktığın zaman Lakers'ın bu takımı şampiyon favorisi olmaması gibi bir şansı yok. Yani her sahaya adım attıklarında galibiyet olarak çıkacaklar. Onun dışında benim esas gene bu senenin finaller üzerinden konuşursak Miami hani kadroyu korusa bile aynı oyunu oynayabilecek mi? Aynı yemeği sağlayabilecek mi? Çünkü insanlar artık doğu şampiyonluğuyla oynanmış gibi oynayacaklar Miami'ye karşı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Hocam soruyu tam alamadım. Tekrar alabilir miyim soruyu?
Yani hocam şu. Eğer şimdi Lakers şampiyonluğun favorisi olduğu belli. Ama Miami artık beklenmedik şekilde çıktığı doğu şampiyonluğundan seneye bu apoletle sahaya çıkacak. Yani kadroyu korusa bile aynı apoleti tutabilir mi elinde? Yani aynı performansı sergileyebilir mi?
Bu çok kritik bir soru hocam gerçekten. Bu her Miami Heat taraftarının aklına geliyordur. Çünkü Miami Bubble'da tırnak içerisinde söylüyorum bir peri masalı yaşadı. Hani bu belki de yani diğer oyuncuların Bubble'da moral olarak çökmesi. Çünkü Furkan Korkmaz'ın dediği gibi çok kötü şartlarda, çok berbat şartlarda basketbol oynuyoruz demişti. Belki de bu yüzden düştüler. Hani Jimmy Butler bunu kanıtlamaya çalışacak. İşte bizim yükselişimiz Bubble'dan dolayı değil. İşte biz zaten iyi bir takımız demeye çalışacak. Ki iyi de bir takımlar. Hani Bam Adebayo'ya kimse kötü diyemez. Devam ediyorum. Bunun dışında
Dragic'e.
Dragic'e, bench katkılarına bakıyorum. Kendrick Nunn, hani ya Kendrick Nunn'a kimse kötü diyemez bence. Devam ediyorum. Bu işte Solomon Hill, Andre Iguodala'ları var. Yani iyi bir takımlar. Tike olabilirlerse, yani komple bir takım olabilirlerse seneye alıp götürebilirler. Ama bu takım işte Bubble'daki performansından daha biraz daha az bir performans sergilerse o zaman yandı gülüm keten helva olur. Eric Spoelstra'nın da tane bu gözyaşlarına yazık olur.
Yani hocam şöyle açık söylemek gerekirse ben de kadroyu koruyup üstüne takviye yaparsa aynı etki yaratabileceğini düşünüyorum ama şey şu sıkıntı. Geçen sene maçı çıktığı zaman takımlar Miami'yi Doğu şampiyonu apoliti olarak Doğu şampiyonu apolitiğine sahip bir takım olarak görmüyordu. Ama şimdi öyle görecekler. Yani karşısına Milwaukee çıktığı zaman onları yendiklerinde kendilerini yeni Doğu şampiyonu olacakmış potansiyeline bakacaklar. Veya Sixers, Doc Rivers'ı Sixers veya işte Kevin Durant'ın dönmüş haliyle Brooklyn ya da ne bileyim işte Toronto, eski şampiyon Toronto yeni Doğu şampiyonuyla karşılaşacak. Yani bunları akart etmesi için kendi de bu apolete sahip olduğunun farkında varması lazım. Hem oyuncuların hem Eric Spoelstra'nın.
Yani o apolete eğer iyi sahip çıkarlarsa, hani biz boşuna kazanmadık, biz bu Doğu şampiyonu apoletini eğer sağlayabilirlerse Miami önümüzdeki sezon değil, bence önümüzdeki 5 sezon boyunca, çünkü kadrosundaki oyuncuların çoğu geç. Daha Tyler Hero çaylak, işte Kendrick Nunn çaylaktı, işte bir yaşlı diyebileceğimiz Goran Dragic ile Jimmy Butler var, Andre Iguodala var, Solomon Hill var. Yani kadroları da genç. Bu önümüzdeki 5 yılı domine edebilecek bir kadroları var. Umarım kadrolarını koruyup üstüne bir de güç kazanabilirler. Çünkü salary cap'ları, bütçeleri illaki artacaktır. Çünkü Doğu finali geldi, Doğu şampiyonluğu geldi. Bütçeler artacaktır. Umarım kazanıp iyi oyuncular bünyeye katıp iyi oyuncular kazanıp Miami'nin bu önceki Dwayne Wade'li, Chris Bosh'lı, LeBron James'li, işte Donis Kasman'lı kadrosuna tekrar dönebiliriz. Hani şampiyonluk görebiliriz Miami'de. Ben çok isterim.
Miami'nin şampiyonluğunu görmek ben de çok isterim. Wade'den beri böyle bir şey yaşamamıştık Miami açısından, Florida takım açısından. Ama işte dediğim gibi kafamda sadece soru işaretleri var. Ya tüm NBA açısından soru işaretleri var. Yani Lakers şu an hala en büyük favori, bir dahaki sene için konuşursak da ne takaslar olursa olsun. Ama tüm NBA açısından kafamda soru işareti var. Çünkü değişik bir final serisi atlattık. Değişik bir dönem atlattık. Basketbol olsun, tüm spor dalları açısından olsun. Mesela bütün playoff serilerinde oynayan Miami'ye bakıyorsun. Bir de son maç oynayan Miami'ye bakıyorsun. Lakers son maç süpürdü.
Yani son maç ya şamarladı. Hani aldı böyle eline. Yani LeBron'la Davis aldı eline böyle. Sadece Rajan Rondo'ydu bunu. Resmen şak şak şamarladı yani Miami Heat. O maçı ben maç olarak görmüyorum.
Yani hocam duman etti ya. Yani şöyle, ben bir son maçın böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Tamam 4-2 biteceğini düşünüyordum ama 4-2'nin de 4, yani geçen yani 4-1'de bitiyormuş seri aslında. Yani Danny Green'in oyuncusu yoksa 4-1'de seri bitiyormuş. Biz boşuna heyecanlanmışız yani.
O diyorum ya, bu 6. maç hani 47'ye 18'lik bir seri var. Sen ne yaptın abi? Yani 47'ye 18, 30 sayı. Bir de bu 47'ye 18'lik seri bu 14 dakikada gelişti. Hani ilk periyottan ikinci periyot arasında, yani bu 14 dakikada yani 47'ye 18'lik bir seri. Yani ne yaptın? Taşma, tuğla mı attın derler adam hani. Potaya ne yaptın? Tuğla mı attın?
Ben sana şöyle anlatayım. Biz ortaokulda basket oynarken fizikler normal yani. O yaşımızın standartlarındaydı. Bizim şehirde de, büyüdüğüm şehirde de, Tekirdağ'da da bizden büyük çocuklar vardı. Bizden büyük derken fizik olarak çok büyük çocuklar vardı. Ve hocaları daha iyiydi, daha yetiştirilmişlerdi. Yani bizim maçların bir çeyreği öyle bitiyordu işte. 47-18 falan bitiyordu. Biz 18 sayı atabiliyorduk en fazla. Yani böyle bir maç.
Diyorum ya, çok değişik bir maç izledik. Hani favori dediğimiz, hani tamam Lakers favoriydi ama ilk yarı, ilk iki periyot, yani ilk yarı bakıyorum Miami Heat 36 sayı atmış. Abi sadece Lakers'ın içeriden bulduğu sayı 34. Sadece içeriden.
Dominasyon yaptılar. Özellikle LeBron Antrenor'da dominasyon yaptı yani.
Muhteşem bir Lakers vardı. Ben çok hayran kaldım. Böyle ağzım açık izledim. Bir de bu kadronun üstüne Bradley Beal'ın ekleneceği söyleniyor. Hani salary cap'ın artmasından sonra Bradley Beal'ın ekleneceği söyleniyor bu kadroya. Çünkü Lakers'ın şu an Anthony Davis harici bir tane maksimum kontrat hakkı var.
Ya işte o Bradley Beal gelirse bu arada Denegri'nin virüsünden de kurtulmuş olacaklar. Çok apayrı bir kadroya sahip olacaklar. Apayrı.
Denegri'nin mi Kentavis Caldwell Pope mu diye düşünülür. Çünkü Denigre'nin savunmadaki performansını Caldwell Pope verebilir mi? Orası ayrı bir programın konusu olsun. Hani Bradley Beal geldikten sonra deriz. Gelirse eğer konuşuruz bu konuyu.
Ya öyle de KCP'nin hani şu final serisinde gösterdiği performans bayağı bir olaydı bence.
Ya, şu an bence Lakers kadrosunda hani LeBron'la Davis'ten sonra yazılan ilk isim büyük ihtimalle KCP'dir.
Aynen öyle. Aynen öyle yani şöyle KCP'nin başka takımlardaki veya NBA'deki genel performansı yani ortalama bir oyuncunun üstüne hiçbir zaman geçemedi ama bu şampiyonluk, bu Lakers performansı bayağı bir yukarıya taşıdı onu. Kontrol olarak da yukarıya taşıyacağına eminim yani.
Ben çok beğendim Lakers'ı. İşte seri bazında tamam bu iki maçta saçmalamaları oldu. Özellikle 2-1'e gelirkenki skorda yani büyük saçmaladılar. İlk yarıda 10 top kaybı falan, ilk çeyrekte 10 top kaybı falan yaptılar ama Lakers birkaç güzel hamleyle, birkaç güzel takviyeyle seneye mutlak şampiyonluk adayı yine. Yani değişik bir takım oldu. Hani LeBron 36 yaşına giriyor. Bilmiyorsun neler verebilecek. Hani ben yani uzun süre bu kadar üst düzey performans verebilen bir oyuncu görmedim. Hani tamam Zlatan işte futbol örnek veriyorum. Futbol, basketbolun Zlatan İbrahimovic'i gibi yaşlanmıyor yani adam. Mutant.
Öyle. Bir de şöyle bir şey var. Zlatan İbrahimovic'in bu kadar başarısı da yok yani. Bir mutantın başarı sağlığını düşünmek lazım. Yani İbrahim şey LeBron James'in etkisi bu. Hani mutasyon devam ediyor ve bu mutasyona rağmen şampiyonlukları sıralıyor ve hep yeni bir challenge bunları yapmaya devam ediyor.
Şu anda zaten biliyorsun hocam son maçta LeBron kendi mevkisinde başladı. 3 numarada başladı. Alex Caruso ilk 5 başladı. Alex Caruso'nun hikayesi de çok güzel. Muhteşem bir hikayesi var onun da. Hani Alex Caruso'nun yerine oyun kurabilecek bir point guard'a da ben yani Lakers'a okeyim çünkü Lakers'a tamam LeBron oyun kurabiliyor ama LeBron'un verdiği verim şu an hani o 27 yaşındaki ilk şampiyonluğunu kazanan LeBron'la bir değil. LeBron 27 yaşında şampiyonluk kazanırken 48 dakikanın 44'ünü domine ediyordu. Şu an 30'unu falan domine edebiliyor. Hani LeBron'un yerine bir oyun kurucu alabilirlerse bence LeBron'u 3 numaraya kaydırıp LeBron'dan biraz daha verim alınabilir.
Evet ama LeBron bunu istemiyor sanki ya. LeBron artık biraz daha oyuna tepeden bakıp yönlendirmek istiyor. Yani takıma tek başına yani 3 numara olsa gene topu LeBron kullanacak. Hani bunu istemiyor. Yani Anthony Davis'i kullandırmak istiyor. Yan şutörleri beslemek istiyor. Yani oyundan da artık böyle zevk aldığını düşünüyorum ben. Onun için bu rolü seçtiğini, bu rolü tercih ettiğini düşünüyorum.
Yani LeBron James işte üstüne ne kadar konuşarsın, ne kadar konuşursak konuşalım. Yani ismi LeBron James. Bugün dünyanın neresine gidersen git. Yani hiç basketbolun B'sinden anlamayan birine LeBron James de tanıyor. Hani değişik bir adam. Ben çok seviyorum. Ama aynı zamanda hayran kalıyorum. Hani ben ya, diyorum ya, üst düzey. Çok üst düzey ya. Aklım almıyor.
Değinmişken Alex Caruso'ya ondan da bahsedelim. 2016 yılında draft edilmiyor. Draft edilmedikten sonra G League'de anlaşma sağlıyor Lakers'ın. Orada başarı sağlıyor. Sonra Lakers kadrosuna katılıyor. Ondan sonra da NBA finallerine çıkıyor. NBA finaline de son maça da ilk 5 çıkıyor. Ve şampiyon oluyor.
Alex Caruso iyi bir basketbolcu olma yolunda ilerliyor. Hani Alex Caruso'dan zaten kimse bir verim beklemiyordu. Bundan geçen yani sene başı sana sorsaydım hocam sen der miydin? Hani Alex Caruso final maçına ilk 5'te başlayacak. İşte çok iyi bir işte final serisinde iyi katkılar verecek. LeBron ve Anthony Davis'ten sonra LeBron, Anthony Davis, KCP, Rondo'dan sonra en büyük katkı veren oyuncu olacak diye sorsam hani dalga mı geçip geçiyorsun deyip beni gönderirdin büyük ihtimalle.
Ben de sene başında bana sorsam ben Lakers demezdim. Derdim ki Clippers şampiyon olur. Çok uzatmaya gerek yok derdim yani. Lakers'ın yan parçaları kötü derdim yani açık söylemek gerekirse.
Ben yani şeyin Alex Caruso'nun çıkışını şey yapma yani böyle şey düşünüyorum. Hani ders olarak okutulmalı hani asla vazgeçmeyin, asla pes etmeyin diye. Alex Caruso eğer böyle yani LeBron James bazında devam edebilecekse işte LeBron James bazında ne derler LeBron James'in kanatları altında durabilecekse Alex Caruso'nun iyi bir basketbolcu olabileceğini ve çoğu yerde ilk 5 olarak başlayabileceğini düşünüyorum.
Yani onun gibi aynı Alex Caruso gibi ben Dwight Howard'ın Rondo hikayesine de artı sağlıyorum. Rondo NBA tarihinde hem Boston'la hem Lakers'la şampiyon. Onun dışında Dwight Howard kendi draft olduğu takım Orlando'nun şehrinde olabildi. Yani Lakers aslında sadece LeBron ve Anthony Davis'in hikayesi değil. Çok büyük hikayeler paylaşıyor. Yani Caruso'nun hikayesi olsun, Howard ve Rondo'nun hikayesi olsun, ilk şampiyonluğu kazanan Antetokounmpo kardeşlerden Kostas olsun. Yani Lakers gerçekten de şampiyonluğu sadece basit bir şampiyonluk değil, içinde bir sürü hikaye barındıran ve yani koronavirüs gibi ve dünyada 200 yılda bir gerçekleşen pandemide ortaya çıkan şampiyonluk. Yani Lakers'ın şampiyonluğu bambaşka bir hikaye oldu ya. Müthiş bir hikaye oldu hatta.
Şimdi Kaan Kural Rajon Rondo'yu bahsederken, Rajon Rondo'yu bahsederken diyor ya işte final serisinde nasıl diyorlar. Kaan Kural diyor ki aa yapıyor böyle. Yani gerçekten öyle izledik. Müthişti yani. Rajon Rondo'yu ben çok beğendim. Özellikle son 6. maçta. Rajon Rondo'nun şut tehdidi yok. Hani hayatı boyunca sürekli içeri girmiş. İşte pas odaklı çalışan bir adam. O bile hatırladığım kadarıyla 5'te 3 üçlük attı hani. Daha 4'te ne yapsın? 4'te 3. Yani diyorum ya, daha ne yapsın hani Lakers yani bünyesinde herkes yani bir seviye değil 10 seviye performans atladı.
Yani açık söylemek gerekirse Lakers'ta şampiyonluğu bir kişiye yıkamazsın. Bir kişiye yıkarsan bu LeBron olur. Ama yani herkese bölüştürmek gerekirse herkes, oynayan herkes, mücadele eden herkes payını aldı bu oyunda.
Ben yani bu konuda hani diyorum ya final serisi boyunca altını çizebileceğimiz zaten 3-4 isim var. Geri kalanlar işte Danny Green'in kaçırdığı şut, nişanlısının üstünden ölüm tehditleri aldığı söylenmişti. Müthiş bir seri oldu hocam. Yani genel konuşma bazında bakarsak çok benim en çok keyif aldığım serilerden biri oldu. Özellikle bu 2018 Cleveland Golden State finalinden sonra en çok keyif aldığım seri oldu. Çünkü kimsenin beklemediği bir takım finale çıktı. Kimsenin beklemediği bir anda favori gösterildiler. İyi bir seri oldu. Ben beğendim. Umarım seneye de aynı seyir zevkiyle devam edebiliriz. Çünkü NBA çok düşüş, rating olarak çok düşüşte.
Ya bunun sadece bu şeyden dolayı ya. Bence pandemi etkisi ve bubble'dan dolayı NBA kitlesel bir düşüşe geçti. Yani aynı, tekrar seyirci bazında yükselirse o kitlesel düşüşü yani şey yapacaktır, normal dönecektir diye düşünüyorum ben.
Yani umarım ben bu arada şeyi de istiyorum. Umarım taraftar alınmaya başlar. Çünkü taraftar basketbolda çok şey demek. Mesela Miami Heat'in taraftarı olsaydı Lakers bu kadar rahat oynayamazdı. Lakers'ın taraftarı olsaydı Miami Heat bu kadar rahat oynayamazdı. Umarım seyirci alınır. Ben çok isterim şu anda seyirci alınmasını.
Ben de isterim hocam. O zaman bu programı böyle sonlandıralım. Değişik pandemi bubble sezonunu kapattık. Biraz önce Lakers'la Miami'yi konuştuk. Ve ikimizin de beklentisi, hatta tüm insanların beklentisi diyelim, sizin taraftarlarla beraber daha iyi bir Miami, daha farklı bir Lakers ve daha farklı bir sezon görmek istiyoruz. Umarım önümüzdeki programa kadar yeni dedikodularla beraber bizi neşelendirirler. Güzel bir program geçiririz diye düşünüyorum.
Umarım hocam. Ben de şu anda dinleyen herkese, bunu buraya kadar dinlemiş olan herkese teşekkür ediyorum. İyi bir program oldu. Ağzına sağlık. Herkese iyi dinlemeler dilerim. Umarım sürçülisan etmemişizdir.
Sağ ol Kubeyacığım. Ben de çok teşekkür ederim sana. Güzel bir program oldu. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.